Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kapitalizmde Korku, Dieter Dum, Ayraç Yayın Evi, 2. baskı, Ankara 1996, çeviren Sargut Şölçün, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Korku üreten bir toplumda nevrotik insanlarla nevrotik olmayanları kesin olarak ayırmak mümkün görünmüyor. Sağlıklı denen insanlar da hastalıklı, yani korkunun zorlamasıyla ortaya çıkan karakter oluşumları taşıyorlar. Zaten toplumun tümü hastaysa sağlıklı olmak hastalıklı durumun ortalama ve bu yüzden göze batmayan bir tür anlamına gelebiliyor. Kapitalist toplum hasta bir toplumdur. Kapitalist toplumun sağlıklı insanı hasta oluşu dikkati çekmeyen biridir. Ne var ki o aslında sonuna kadar hasta, bozuk ve sakat bir insandır. Hastalığı topyekün ve her yerdedir. Sunu, Kapitalizmde Korku Dieter Dum tarafından 1970'te yazılmış. Sargut Şölçün kitabın çevirisini 1986'da yapmış. Türkiye'deki ilk baskı Kalem Yayıncılık tarafından 1987'de yapılmış. Tarihlerin eksikliği ve kitabın Almanya'da yazılmış olması okuyucuyu yanıltmasın. Okunduğunda görülecek ki kitap bugünü, belki de o günü anlattığından daha fazla anlatıyor. Kapitalizm hala hem de daha fazla ve yaşamın en küçük ayrıntılarına kadar korku üreterek egemenliğini sürdürüyor. Korkuyu kabul etmemek, korkmamak anlamına gelmiyor. Yaşamın her alanına sinmiş, hayatımızı zehir eden, toplumu bütün olarak hastalığın kucağına atan bu sinsi korkular yumağından kurtulmanın ilk adımı, onu kabul etmek ve kaynaklarını saptamak. Bugün bütün değerlerin alt üst edildiği, kapitalizmin gelmiş geçmiş en iyi düzen olduğunun dayatıldığı, bütün yaşamın paraya, kapitalizmin değerlerine endekslenmeye çalışıldığı ve bunun bedellerinin ağır bir şekilde ödendiği bir toplumda yaşıyoruz. Okur Dieter Dum'un söylediklerinde şaşılacak kadar kendini ve içinde yaşadığı toplumun sancılarını, hatta bu bunalımdan nasıl çıkılabileceğinin ipuçlarını bulacak. Kitabın ilk baskısının belki de döneminden kaynaklı olarak hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünüyoruz. Bugün Kapitalizmde Korku'nun çok fazla gereksinim duyulan bir kitap olduğu inancıyla ikinci baskıyı yapıyoruz. Dieter Dum'un anlatımının ve Sargut Şölçün'ün çevirisinin sıcaklığı, okuyucunun aradığı ve herkes kendi başının çaresine baktığı için kolay bulamadığı dost sohbeti tadının yakalanmasını sağlayacak. Korku üretmeyen bir topluma ulaşmak dileğiyle. Ayraç. Ön söz. Bu kitabı 1970 yılında yazdım. Bu kitap öğrenci hareketi sırasında birçoğumuzun kendini uzak tutmayı başaramadığı bir soruna el atmaktadır. Bu toplumumuzdaki genel psişik sefaletle ve kendi psişik bozukluklarımızla ilgili bir sorundur. Böyle bozuklukları günlük faaliyetlerimiz sırasında, aşk ilişkimizde, yüksek öğrenimde, politik çalışma içinde, yalnız kaldığımızda, kurumlar ve otoritelerle karşı karşıya geldiğimizde fark ettik. Bir tür sıkıntı ve hoşnutsuzluk, bir tür yaşama ve sevme yeteneksizliği duyuyorduk. Bu olumsuzlukları benimseyip kabul edemiyorduk. Sorun bir kere açıkça ortaya döküldükten sonra tahrif etmenin ve kendini inkar etmenin eski şablonlarında gedikler açıldı. Ancak aynı gedikler sosyalist siyaset ve kurtuluşun anlamları konusunda var olan geleneksel ideolojik tasarım modellerinde de açıldı. Yeni sol denilen gruplar içinde giderek artan sayıda insan, psişik kurtuluş konusunu politik gündeme sokmakta ve kendileri için yeni, daha içten ve daha dayanışmadan yana davranış biçimleri bulmakta kararlıydılar. Bütün bunlar politik fonlu psikolojik bir bilinç genişlemesinin başlangıcı oldu. Kısaca psişik sefalet diye nitelediğim sorun asla sol entelektüellerle sınırlı değildir. Bütün halk kesimlerinde alkoliklerin ve uyuşturucu düşkünlerinin sayısının sürekli yükselmesi, psikosomatik rahatsızlıkların ruhsal kaynaklı fiziksel acılar çoğalması, nevrozların ve psikozların yaygınlaşması, Artan intihar etme eğilimi, bütün bunlar psişik bakımdan hasta olmanın bugün salgın tarzında biçimler aldığını gösteriyor. Bunun nedenlerinin büyük bir bölümü modern kapitalist toplumun yapısında ve işleyiş biçiminde yatmaktadır. İnsan tarihi ataerkilliğin ve özel mülkiyetin gelişmesinden beri baskının tarihidir. Modern kapitalizm bu tarihin şimdiki aşaması oluyor. Kapitalist toplumun en gelişmiş bölgelerinde baskı, erken kapitalizm ya da feodalizmde olduğundan çok daha başka bir çehreye sahiptir. Bu baskı arkasında hiçbir zaman açlıktan kemikleri çıkmış varlıklar bırakmaz. İçinde köle emeğinin ve cellatların hüküm sürdüğü gettolara yol açmaz. Ama yeni tip bir köle ruhu üretir. Kişiliği, kanaati ve başkaldıracak cesareti olmayan, uyum sağlatılmış insan. Bu baskı duyarlılığın ve sevginin peşinde boş yere dolaşan ve bu sırada kendisine uzatılan yedek tatminlere sarılan soyutlanmış insanlar yaratır. Müthiş bir tüketim arzı maskesi altında ölüm kültürü, insanın maddi olmayan ve tamamen hayati ihtiyaçlarının bastırılmasını dev ölçütlerle örgütlemiştir. Kapsamlı bir mutluluk endüstrisinin varlığı bunu geçersiz kılmaz, aksine onaylar. Mutluysak ne diye bu kadar mutluluk propagandası yapılıyor? Mutluluk endüstrisi insanların gerçek mutsuzluğuna verilen sisteme özgü bir cevaptır. Mutsuzluk kâr amacıyla kullanılır. Ruhsal acıların özünde çoğu kez üstü örtülü, başka ifadelerle süslenmiş derin bir korku bulunmaktadır. Bu korku çok çeşitli görünümlerde ortaya çıkar. Sağlıklı insanda başkalarının kendi hakkında ne düşünebileceği korkusu olarak, konuşma korkusu olarak, amirlerden ve rakiplerden, üniformalardan ve kurumlardan duyulan korku olarak, cinsel ilişki öncesinde ve sırasında beliren korku olarak, başarısızlık ya da hastalık korkusu olarak vesaire. Bu toplumun hayatında her yanda bulunduğu için göze batmayan bu korkuya çanak yalayıcı üniversite psikologları normal der. Ama gerçekte normalden başka her şeydir. Bu korku bütün hayatımızı zehir eden kötü bir hastalıktır. O yalnızca bireysel hayatımızın değil, bütün bu toplumun ayrılmaz parçası durumundadır. Bu korku kapitalizmin malıdır. Yalnızca onun ürünü olarak değil, aynı zamanda onsuz her şeyin çökeceği bir yapı taşı olarak da bu sisteme aittir. Neden? Bu korku nasıl doğar? Kapitalist toplum düzeninin temel yapılarıyla nasıl bağlantılı oluyor? Günlük davranışlarımızda kendini nasıl gösteriyor? Emansipasyon ne demektir? İşte bunlar bu kitabın üzerine eğildiği sorulardır. Mümkün olduğu kadar kolay anlaşılır bir dille yazmaya çalıştım. Kitap öncelikle genç ve akademik olmayan okura yöneliktir. Genç işçilere, memurlara, lise ve yüksekokul öğrencilerine hitap etmektedir. Konuyla ilgili formüle edişlerimde ve örneklerin seçiminde beni yönlendiren pratik deneyimler, büyük ölçüde çırak ve öğrencilerle yaptığım çalışmadan kaynaklanmaktadır. Bu kitap teorik mükemmellik iddiasında değildir. Politik ve Marksist psikolojinin henüz genel başlangıç aşamasında bulunmasına uygun olarak, zaman zaman bilimden çok ajitasyona benzemektedir. Ekonomik ve psişik yapılar arasındaki henüz hayli gevşek kurulmuş bağlantı, meta yapısı ve tahrip edilmiş insan ilişkileri başlığını taşıyan ve sonradan yayımlanan kitabımda çok daha eksiksiz ve çok daha tutarlı olarak anlatılmıştır. Ajitasyon basitleştirmeler ve kısaltmalarla çalışır. İnsanın psişik hayatı, burada kullandığımız ve işimizi gören psikolojik kavramlardan çok daha karmaşık bir organizmadır. Ancak içinde bulunduğumuz durum bizi bir şeyler söylemeye zorlamaktadır. Biz bu sözleri her türlü yetersizliğe rağmen aydınlatma ve değiştirmeye, resmi okul ve branş kitaplarının tümünden çok daha önemli katkılarda bulunabileceğimiz bilinciyle söylüyoruz. Yine de bu kitabın yetersizliği gözden uzak tutulmamalıdır. Elinizdeki kitap korkuyu psikolojik ve psikoanalitik açıdan incelemektedir. Böylece sadece toplumun sonuç olarak otoriter yapılarına dayalı korku görüngüleri tanımlanabilmektedir. Ancak şuna inanıyorum ki açık otoriter yapılar yavaş yavaş ortadan kalksa bile bugün yayılmasını sürdürecek daha derinlerde yatan korkular vardır. Bu korkular hayatımızın toplumsal örgütlenmesinin hayatın kendisiyle temel bir çatışmaya girmiş olduğu gerçeğinden doğmaktadır. Genel kâr yönelimi, doğal gelişmenin, yaşamanın ve sevginin ilksel yasallıklarıyla karşı karşıya gelmiş durumdadır. Bu Marksist kapitalizm eleştirisinde çok az görülmüş bir bakıştır. Çünkü çeşitli nedenlerin yanı sıra Marksizm varoluşumuzun ruhsal ve doğal yanıyla ilgili kavramlar geliştirmiş değildir. İnsan Başkadır adlı yeni kitabımda bu bakış açısının altını çizdim ve bu arada insan hayatının öncelikle erotik ve dini, spiritüel boyutunu araştırdım. Bu sırada bazı biyolojik, biyoenerjetik, dini ve düşünce tarihiyle ilgili bağlamlara rastladım. Bunlar bu kitapta yer almıyor. Ne var ki aşağıdaki düşünce dizelerinin ilgisini çektiğini görecek olan okuyucu bunlarda takılıp kalmayacaktır zaten. Bütün hassas okuyuculardan yargılarımın bazen biraz ukalaca bir tarzda olmasını bağışlamalarını rica ediyorum. Tek tek bazı ifadelerle bugün artık aynı fikirde olmadığımı belirteyim. Bu düşünceler haddinden çok aceleci, hazır ve ideolojik görünüyor. Bugün onlarda belli bir gayretkeşlik ve de körlük payı fark ediyorum. Böyle bir körlük, insanın kendisini kararlı bir biçimde savunabilmesi ve sınırlayabilmesi için belli bir gelişme durumunda zorunludur belki. Kamu bilincinin bu insani olmayan dünyayı işler tutmak için kullandığı kesintisiz yalan ve ikiyüzlülük karşısında duyulan haklı öfke, kendi açısından kolayca bir sertleşmeye yol açmaktadır. Oysa kendi kurtuluşumuzun çıkarı için böyle bir sertleşmeyi aşabilmeliyiz. Bu kitabı 6 yıl önce bana yazdıran hareketin motifleri suçlama ve mücadeleydi. Bu arada suçlama ve mücadelenin daha iyi bir dünya kurmak için henüz yeterli olmadığını öğrendik. Bugün bütün dikkatimizi kendi hayatımızı değiştirebilmek ve topluma ikna edici bir alternatif sunabilmek için ihtiyaç duyduğumuz pozitif içeriklerin ve hedeflerin gelişmesinde yoğunlaştırıyoruz. Ruhsal bakımdan içinde bulunduğumuz kötürümlüğe işaret etmiştim. Bu bir sızlanma ve kendine acıma çağrısı değil, değiştirmeye yönelik bir davettir. Değiştirme ve emansipasyon elbette hemen korkudan, depresyondan ve şüpheden kurtulma anlamına gelmez. Bunun için dıştan gelen ve insanın ruhuna işlemiş baskının yapıları henüz son derece güçlüdür. İçimizde kesişen tarihi akımların gerilim alanındaki yeni yönelişleri henüz bir hayli belirsizdir. Yüzyıllarca sürmüş vesayet ve baskıdan bizi kurtaracak olan yollar henüz çok yeni ve çok çelişkilidir. Hayalde canlandırılan yaşamak anlamında bir kurtuluş, henüz elimizde tutacağımız kadar yakınımızda değil. Ancak çatışma içinde yanlış olmayan yolu ve korku içinde irademizi artık kaybetmemeyi öğrenebiliriz. Yanlış programlanmış sistem sefalete neden olmuştur. Bunun düzeltilmesinin sorumluluğunu bizzat biz taşıyoruz. Reddetme, direnme ve yeniden kurma konusunda kararlıyız. Toplumsal kurumlara ve otoritelere verilecek hesabımız yok. Onlar faşizme, Vietnam'a, kendi ülkelerindeki sefalete ses çıkarmayarak her türlü meşruiyeti kaybetmişlerdir. Sorumluluğumuz kendimize ve bizimle birlikte yola çıkmış arkadaşlarımıza karşıdır. Dieter Dum, Ocak 1976. Bölüm 1. Korkunun Psikolojik Teorisi. Bu bölümde kendimizi esas olarak psikolojik kavramlar ve düşüncelerle sınırlamak istediğimiz için başlığını psikolojik teori olarak seçtik. Kapsamlı bir korku teorisinin analizi keyfi olarak eksik bırakmasını istenmiyorsa, psikolojik alanı aşması ve toplumsal faktörleri de içine alması bir zorunluluktur. Korkusu olan insan bir bütün insandır. Onun yalnız korkusu yoktur. Aynı zamanda çalışmaktadır ve düşünmektedir de. Ve o bütün bunları tamamen belirli toplumsal ilişkiler içinde yapmaktadır. Korku onun varoluşunun sadece bir yanıdır. Ancak bu yanlardan hiçbiri diğerinden ayrılamadığı gibi bütün ile bağlantısı olmadan da anlaşılamaz. Bu bölümde yalnızca psikolojik temel kavramlar ve temel örnekler açıklanacaktır. Bunlar kapitalizmde korkunun teorisini kavrayabilmek için gereklidir. Böylece daha sonra tekrarlardan kolaylıkla vazgeçebileceğimiz gibi sürekli vurgulanacak olan ana fikri de daha açık sergileyebiliriz. Kapitalist toplumla bu toplumda yaşanan psişik hayat arasındaki özgül bağlamlar şimdilik ele alınmayacaktır. Burada daha çok sonradan üstünde toplumla psişik hayat arasındaki birliği daha somut bir biçimde kavrayabileceğimiz teorik soyut yollar açılacaktır. 1. Bireysel ihtiyaçlarla toplumsal istemler arasındaki çelişkiler. İnsan belirli bir çevreye, belirli bir topluma doğar. Ağlar, bağırır, Örneğin açlık gibi ihtiyaçları vardır. Açlığı giderilince tatmin olur. Uyumak ister, uyur. Çişini etmek ister, yatağa çişini yapar. Bu ilk aylarda küçük insanın toplumsal istemlerden hiç haberi yoktur. İhtiyaçları olur, bunlar karşılanır. 6 aylık biri keyfinin istediği gibi bağırır, ağlar, uyur, yatağına yapar. 6 yaşına gelince bunları artık bırakır. Bu arada geçen zaman içinde çocuk toplumsal istemleri yaşayıp öğrenmiştir. İhtiyaçlarının karşılanmasından vazgeçmeyi öğrenmiştir. Bu öğrenme süreci yetişkinlik çağına kadar devam eder. Toplum kaos içinde batmak istemiyorsa ihtiyaçtan vazgeçmeden belli bir ölçü, endüstri düzeyi yüksek her toplumda zorunludur. Her toplumun belirli bir asgari kurallar ve normlar toplamına ihtiyacı vardır ve bireyler kendilerini bunlara göre ayarlarlar. Bu asgari toplamın büyüklüğü söz konusu toplumdaki ekonomik ve teknik gelişme aşamasına ve ekonomi biçimine bağlıdır. Nitekim örneğin 18. ve 19. yüzyılda kapitalist ülkelerdeki insanların bugüne göre daha az boş zamanı vardı ve bireysel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik imkanlar daha azdı. Oysa bugün rasyonalizasyon ve otomasyon sayesinde çalışma süresi büyük ölçüde kısaltılabilmiş ve toplumsal servet önemli ölçüde büyütülebilmiştir. Ne var ki bölüm 2'de göreceğimiz gibi günümüzde kapitalist ülkelerde yaşayan insanlar da bilimsel ve teknik düzeyin mümkün kılabileceğinden çok daha az özgürlüğe sahiptir. İnsanın özgürlüğü yalnızca ihtiyaçların tatmin edilip edilmemesine göre ölçülmez. Bu özgürlüğün sadece nicelik yanıdır. Sorunun nitelik yanı insanların ihtiyaçlarından gönüllü olarak ve kendi çıkarları gereği mi yoksa dış zorlamalar altında mı vazgeçmiş olduklarıdır. İnsanlara daha mantıklı bir ekonomi biçiminde çoktan sahip olabilecekleri özgürlüğü yasaklayan bugünkü kapitalist ekonomi biçimidir. Dolayısıyla diyoruz ki kapitalist ekonomi biçimi tarihi olarak eskimiştir ve insanın bu biçimin zorunlu sonucu olan baskı altında tutulması için de durum aynıdır. Toplumsal istemlerle bireysel ihtiyaçlar arasındaki çelişki aşılabilir. Geriye artık insani ihtiyaçlar ve çıkarlarla çelişkide olmayan, aksine tam onlardan ileri gelen toplumsal istemlerden küçük bir artık kalır. Şüphesiz bunun için içinde özelle kamusal, arzu ile yasa ve birey ile toplum arasındaki çelişkinin ortadan kalktığı bir toplum düzeni şarttır. Böyle bir toplum düzeni yabancılaşmadan uzaktır. Böyle bir toplum düzenine uyum sağlamak birey açısından artık yabancılar tarafından belirlenmiş bir süreç değil, tam tersine kendi görüş ve kararının gideceği yoldur. Bu yol özel ve izole olunarak kat edilemeyeceğine ve başka insanlarla sosyal bir ilişki içinde gidilebileceğine göre sonuç bir anarşi değil, bireysel uyuşmanın kolektif sistemi olacaktır. Başka türlü dersek, bu bireysel ve sosyal ihtiyaçların uyuşmasına dayalı bir sistem olacaktır. Gerçi birey kendi doğrudan ihtiyaç tatmininin bir bölümünden vazgeçmeyi öğrenmeye devam etmek zorunda kalacaktır ama bu öğrenme süreci artık dış zorlama altında değil, tersine bilinçli olarak bireyin kendi çıkarına gerçekleşecektir. İhtiyaçtan vazgeçmenin öğrenilmesinde bir uyum sağlama olayı söz konusudur. Bu olay keyfi hareket eden bireyden bir toplumda yaşayabilecek bir insan yapar. Toplumumuzda bu sosyalizasyon süreci küçük ailede başlar. Çocuk yuvasında, okullarda, meslek eğitiminde, fabrikada ve büroda devam eder. Yetişkin insan sosyal bakımdan artık büyük ölçüde uyum sağlamış demektir. Kendi çocukları olduğu zaman öğrendiği toplum kurallarını onlara aktaracaktır. Tabii bu sosyalizasyon sürecini son derece katı olarak canlandırmamalıyız zihnimizde. Toplumsal istemler ekonomik gelişmeye göre değişecektir. Basit bir örnek verelim. Geçmiş yüzyıllarda ihtiyaçtan tutumluluk tarzındaki vazgeçme yüce bir erdemdi. Tutumluluk zorunluydu çünkü savaşlar, hastalıklar ve bereketsiz mahsul insanların varlığını tehdit ediyordu. İyi zamanlarda yokluk günleri için tutumlu davranmamış kimse kendi varlığıyla oynamış oluyordu. Bugün durum tam tersidir. İleri derecede endüstrileşmiş bir ülkenin halkı birdenbire gelirinin %10'unu yatağının altında saklamaya kalksa ekonomik bunalımı ensesinde duyar. Bu tutumluluk %20'ye vardığında ise ekonomi çöker. Sonuç olarak tutumluluk toplumsal oyunun bağlayıcı kurallarından değildir artık. Bağlayıcı olan daha çok kişinin kendi imkanlarına göre tüketimde bulunmasıdır. Toplumsal istemler değişime uğramıştır. Tek tek bireyler dün geçerli olanın bugün yanlış, dün yanlış olanın bugün doğru olduğunu öğrenirler. Davranışlarını değiştirirler ve uyum sağlarlar. İkinci bir örnek vermek istersek, en uygunu seks dalgası denen furya olacaktır. 100 yıl önce böyle bir şey yoktu. 100 yıl önce mini etekli bayanlar derhal gözaltına alınır, Quick, Concrete ya da New Review gibi dergilerin yayıncıları uzun sürece hapis cezalarına çarptırılırdı. Burada 19. yüzyılın toplumsal istemleriyle olan bağlamları eksiksiz biçimde aydınlatmaya kalkmadan şu kadarını söyleyebiliriz. O zamanlar giyinmenin asıl amacı insanları ısıtmaktı ve bunu yerine getirmeliydi. Yani elbiseler uzundu eskiden. Daha fazlasına tekstil endüstrisinin kapasitesi yetmiyordu. 12 ya da daha çok saatlik iş günü son derece katı bir çalışma disiplinini gerektiriyordu. Her türlü boş zaman saptırması sömürü açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi ve bugünkü anlamda bir seks reklamı ekonominin ayakta durması ve gelişmeye devam etmesi için lüzumlu değildi. Kısacası böyle bir şey yoktu. Bu arada üretici güçler çok büyük ölçüde gelişti. Tekelci kapitalizmdeki fazladan üretim eğiliminde kar sağlamayı sürdürebilmek amacıyla işletmeler yeni pazarlara ihtiyaç duydular. İlan ve tanıtımın etkililiği keşfedildi. Önceleri bu tanıtımlar bilgilendirme amacına yönelikken sonradan reklamlar sempatik bayanlarla süslenmeye başladı. Tekstil endüstrisindeki fazla üretimde durmadan alıcı istiyordu. İşte böylece yavaş yavaş moda ortaya çıktı. Kış modası, yaz modası, arkasından ilkbahar ve sonbahar modası, akşam elbisesi, kokteyl elbisesi, plaj modası, mini etek vesaire. İlk reklam ilanlarında tekstil ürünleriyle sarıp sarmalanmış kadınların yerini zamanla yarı çıplak ya da hemen hemen tamamen çıplak bebekler ve belirgin seks sembolleri aldı. Kapitalist ülkelerde gelişen üretici güçle seks dalgası arasındaki bağlantı hiçbir karşı çıkmaya el vermeyecek biçimde kanıtlanabilir. Önce Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç'te, arkasından Federal Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde görülen bu gelişme, örneğin şimdi Avusturya ve İtalya'da alabildiğini fütursuzca başlamıştır.